Ayrım 31, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 336. Sir Geoffrey Waters bir MI5 görevlisinin Kensington'daki evine getirdiği çok gizli zarfı alıp imza attı. Yemek odasındaki kahvaltısına dönerken zarfı açmaya başladı. Kır saçlı, narin yüzlü bir kadın olan karısı Gwyneth okuduğu gazeteden başını kaldırıp sordu. ''Bu saatte bildirim mi Geoffrey? Büroya gidinceye kadar bekleyemez miydi?''
''Bilmiyorum Gwen, ben de senin kadar şaşkınım.''
''Açsana sevgilim.''
''Çalışıyorum ama şu lanet siyah bantlar makas istiyor.''
''Et bıçağını kullan.''
''Doğru, ahçıya yumurtayla küçük bir parça et pişirtmen iyi oldu.''
Son birkaç haftadır büyük bir baskı altındasın. Seni işe dolu mideyle göndermek daha iyi.
Teşekkür ederim dedi MI5 şefi bantları kesip zarfı açarken. Zarfın içindekini inceleyerek iskemlesine çöktü. Aman tanrım diye bağırdı.
Bana söyleyebileceğin bir konu mu diye sordu Gwyneth Waters. Yoksa bilmemem gereken şeylerden biri mi?
Bilmemen çok daha iyi olurdu. Kardeşin Clive.
''Ah evet, sevgili Clive, artık çok başarılı değil mi?''
''Belki çok fazla sevgilim. O şimdi yeni Sky Waverly Konsorsiyumu'nun yönetim kurulunda.''
''Evet, biliyorum, geçen hafta telefon etti, çok iyi bir durumda.''
''Ya da karışıklık içinde Gwen, Sky Waverly seninle konuşamayacağım. Yine senin iyiliğin için meseleler yüzünden yoğun bir inceleme altında.''
''Evet, bunu daha önce konuşmuştuk ama sözünü ettiğimiz benim kardeşim.''
''Dürüst olalım tatlım, Clive'dan hoşlanırım. Harika bir espri anlayışı vardır. Ama ikimizin de onu Londra'nın iyi avukatları arasında düşündüğümüzü sanmıyorum.''
''Kusurları var, kabul ediyorum.''
''Şirketten şirkete dolaşarak hiçbir zaman ortaklığa kadar yükselemedi.'' diye devam etti Waters. ''Genellikle adınızın gücünden yararlandı. Bentley Smythe, İngiliz hukukunda saygın bir isim.''
''O iyi bir adam.'' dedi Gwyn. ''Ancak uyması gereken pek çok şeye uyamadı. Bu bir suç mu?''
''Tabii değil ama küçük bir hukuk firmasının alt düzey bir üyesiyken Sky Waverly Yönetim Kurulu'na neden alındı?''
''Bilmiyorum. Bu sabah onu arayıp soracağım.''
''Bunu yapmamalısın.'' dedi Waters kararlılıkla. ''Bana bırak Gwyn. Kardeşinin kullanıldığını sanıyorum. Öğreneceğim.''
''Clive'ı incitme olur mu?''
''O kendisini incitmesin yeter canım. Sana söz veriyorum. Ahçıya benim için teşekkür et. Ama kahvaltı için zamanım yok.''
Geoffrey Waters masadan kalkıp çabucak gitti.
Bürosuna kadar süren 20 dakikalık yolculuk İngiliz haber alma şefi için acı düşüncelerle geçti. Bunun sebebi Clive Bentley Smythe ve karısının onun hakkındaki acı gerçeğin farkında olmayışıydı. Waters kayınbiraderinden gerçekten hoşlanıyordu. Neşeli, sığ da olsa nükteci ve kusur derecesinde cömert yaratılışlı bir adamdı ve bu onun en büyük kusuruydu. Clive Bentley Smythe bir insan olarak hiçe yakın birisiydi ama yeteneklerini aşan bir yere ulaşmıştı. Kuşaklardan beri avukatların, hukuk adamlarının çıktığı varlıklı bir ailede doğmuştu. Magna Carta'yı kuranların onlar oldukları söyleniyordu. Bazıları ise Shakespeare'in oyunundaki avukatları öldürelim sözünün Bentley Smythe'ın atalarından esinlendiği iddia ediliyordu. Clive hayata fazla katkısı olmadan sürüklenip giden bir adamdı. Karısına bağlı bir koca olsa da karısının evlilik anlaşmasına saygısı yoktu. İngiltere, İskoçya, Hollanda ve Paris'teki zengin yataklara girdiği bilinen bir şeydi. Bazı çevrelerde eğer Clive bunu öğrenirse karısını herhalde bağışlayacağı ve güzel zaman geçirip geçirmediğini soracağı hakkında şakalar bile yapılıyordu. Geoffrey Waters bütün bunları biliyordu ama karısına hiçbir zaman anlatmamıştı. Onu üzmenin anlamı yoktu. Ne var ki şimdi başka bir mesele vardı ve MI5 şefi bunu kabul edip araştırmak ve sonucuna göre davranmak zorundaydı. ''Haberi eve gönderme gereği duyduğum için özür dilerim Geoffrey'' dedi MI5 operasyon müdürü. ''Ama karınla konuşmak isteyebileceğini düşündüm.'' ''Biraz konuştum. Kardeşi hakkında bilmediği birçok şey var ve onu üzmek istemiyorum. Gerekeni yapacağım. Başka bir hareket var mı?''
''Epeyce dostum ama belgeli değiller.'' diye yanıt verdi Waters'ın kır saçlı şişman şefi. ''Fleet sokağından gelen bazı birleşme söylentileri var.''
Murdoch'un işi mi?
Hayır, bu onun tarzı değil. Ne olursa olsun onların niyetleri açıktır. Alır, satar, ilk düşüncesi kârdır. Saygı duymasına rağmen gazeteyle ilgili pozisyonlar sonradan gelir.
Başka bir şey?
Epeyce dedim, bir tane değil diye düzeltti müdür. Birçok bankacılık kuruluşunda hareketlenmeler oluyor. Merkezileşme diyorlar. Ama birleşmelerde finansın etkili olduğundan emin değilim.
Ekonomik akıma karşı çıkıyorsun. Neden olmasın?
Çünkü bütün bu kuruluşlar kâr ediyorlar ve bağımsızlar. Neden kendi nüfuz alanlarından vazgeçsinler?
Birisi onları zorluyor diye yanıt verdi Waters.
Benim fikrim de aynen öyle. Hepsinin yönetim kurullarının bir listesini hazırladım. Gazetelerin birleşmesi söylentisinde taraf görünen büyük gazetecilerin de.
Hepsini inceleyeceğimizden emin olabilirsin.
Son bir haber daha. Toronto'daki bir gazeteden bize bir talep geldi. Kopyası Roma'daki Servizio Segreto'ya da gönderildi. İtalya'ya giden bir muhabirleri Roma'da gazetesini arayarak editörüne 100 yılın en önemli haberini kapacağını söylemiş. Ancak adam o andan itibaren kayıp, bir daha kendisinden haber çıkmamış.
İzleyeceğiz dedi Geoffrey Waters, not defterine bir şeyler yazarak, bu kadar mı?
Son bir şey var ve ne yazık ki kayınbiraderinin karısı Amanda ile ilgili.
Buna geleceğimizi biliyordum.
24. Bölüm. Adamları Sky Waverly şirketi, Fransız ortakları ve gazeteler hakkındaki söylentileri araştırmak ve büyük banka birleşmeleri üzerindeki perdeyi aralamak için çabalarını arttırırken, Geoffrey Waters, Amanda Bentley Smythe hakkında bir dosya hazırlamaya başladı. Araştırdığı dedikodulara dayanan kişisel bir geçmiş değildi. MI5 şefi yengesinin belirli bir şekilde olmadıkça aşk hayatıyla ilgili değildi. Ama böyle bir şeklin ortaya çıkması onu derinden üzdü. Amanda Reilly saygıdeğer İrlandalı bir çiftin kızıydı. Ailenin Dublin'de dostça atmosferi, devamlı müşterileri ve küçük mutfağıyla tanınan bir barı vardı. Güzel bir çocuk olan Amanda, kızıl saçlı, çekici bir genç kız ve sonra büyüleyici ve müşterilerin başını döndüren genç bir kadın oldu. Eldeki bilgilere göre Dublin'de görevli bir magazin fotoğrafçısı bara gidip onu görünce, katı katolik olan annesiyle babasından kızlarının fotoğrafını çekme izni istedi. Gerisi dedikodu gazetelerinin yazdığı gibi peri masalıydı. Amanda Londra'ya götürülmüş ve bir yandan zarafet dersleri alırken diğer yandan mankenlikte şöhret basamaklarını tırmanmaya başlamıştı. Bu sırada İrlanda aksanını iyice düzeltmişti. Yetiştirilme tarzından ya da anne babasının katı tutumu yüzünden podyuma yalnızca klasik kıyafetlerle ve genellikle çok pahalı mücevherler takarak çıkıyordu. Artık mesleğinde bir yıldızdı. Sonra İrlandalı kıza bir şey olmuştu. Bilgiler bilgilere eklendikçe Geoffrey Waters bazı şeyleri anlıyordu. Amanda Reilly, ünlülerin, zenginlerin ve soyluluk taslayan insanların çevresine girmişti. Tanınmış küçük soyluların, film yıldızlarının, dul maliyecilerin kollarında fotoğrafları çekiliyordu. Sonunda Clive Bentley Smythe'la beraber olmuş ve onunla evlenmeyi seçmişti. Bu Waters'a tuhaf geliyordu. Etrafındaki onca parlak adam arasından sönük birisini seçmesi tuhaftı. Ardından kaçınılmaz şey oldu. Dedikodular, uçak biletleri, özel uçaklar, varış yerleri ve uçuş planları üzerinden bir istihbarat araştırması yapılmasına yol açtı. Bilgisayarlar fotoğraflara ve önceki doğrulanmış bilgilere dayanarak ilişkileri hakkında bir sonuç çıkardı. Londra ile İskoçya seçkinler arasında genç ve orta yaşlı endüstri baronları, tanınmış malikanelerin ya da şatoların av alanlarının varisleri, uluslararası yarışlara katılacak kadar varlıklı yarışçılar vardı. Paris'te modacılar ve ona hayran olan homoseksüeller de buna dahildi. Tek boşluk son birkaç yıldır Hollanda'ya, özellikle Amsterdam'a yaptığı sık ziyaretlerdi. Genellikle özel uçakla yaptığı yolculuklarda onu karşılayan birisi bir arabaya ya da limuzine bindirildiği görülmemişti. Hiç kimse yoktu. Uluslararası üne sahip olan manken bir taksiye binip kent merkezine gidiyor ve ortadan kayboluyordu.
Amsterdam. Sir Geoffrey Waters anlamaya başlamıştı ve şimdi midesine bir kurşun yemiş gibi hissediyordu. Tertibin bütün nedeni kendisi miydi? Resimleri gazetelerde hiçbir zaman çıkmamasına rağmen MI5 iç güvenliğin güçlü şefi olduğu biliniyordu. Matareze için bundan daha iyi bir bağlantı olabilir miydi? Ve bu tahmin Sir Geoffrey'in aklında dolaşan sorulara yanıt verecek miydi? Clive ile Amanda son aylarda Gwyneth ile kendisine fazla yakınlık göstermeye başlamışlardı. Davet ettikleri yemekli partiler Waters'a hem ilgisiz hem de sıkıcı geliyordu ama karısının erkek kardeşine hayranlığını bildiği için sesini çıkarmamıştı. Yine de sinirli bir anında sormuştu. ''Sevgili Gwyn, bu umulmadık sevgi gösterisi nedir? Aniden öleceğimiz konusunda söylentiler mi dolaşıyor?'' ''Paran onlara kalacak, daha önce verdiklerinden artanlar. Haftada birkaç kez telefonla arıyorlar ya da geliyorlar. Lütfen canım, geçinmek için hala çalışmak zorundayım.''
''Faturaları ödememe izin verseydin çalışmak zorunda olmazdın sevgilim.''
''Bunu duymak istemiyorum, ayrıca işimde oldukça iyiyim.''
''Lütfen Geoff, Clive'ın sana taptığını biliyorsun. Amanda da sana düşkün. Her zaman senin yanında oturmak için ısrar eder.'' Dünyanın en güzel kadınının yanında oturmaktan heyecan duymayacak 60'ına yaklaşmış bir tane bile adam yoktur. Olduğunu söylersen inanmam.
Birçok gereksiz soru soruyor. Beni yaşlı bir James Bond sanıyor.
Evet, Amanda Bentley Smith pek çok soru sormuştu. Bunlar Waters'ın geçiştiremeyeceği sorular değildi ama yine de merak ediyordu. O korkunç partilerde kadehi göz kamaştırıcı Amanda tarafından sürekli dolduruluyordu. Waters farkında olmadan sözünü etmemesi gereken bir şeyi ya da birisini ağzından kaçırmış mıydı? Sanmıyordu. Bu bakımdan çok deneyimliydi. Fakat Amanda'nın her zaman çok zeki olduğunu düşündüğü için her şey mümkündü. Bir şey öğrenmiş miydi? Waters'ın masumca söz ettiği ve herkes tarafından bilinen şey onun hedeflediği bir şey olabilirdi. Amsterdam'da görüştüğü bilinmeyen kişi gerçekten Matareze'nin bir parçası mıydı? Waters kuşkularıyla karşı karşıyaydı. Kırmızı daire telefon çaldı. Operasyon müdürüne bağlı güvenilir bir hattı.
Waters! Ne yazık ki haberler berbat Geoff. Kendini hazırla. Karın mı?
Hayır, araştırdığın konu yengen Amanda Bentley Smith.
Ortadan kayboldu değil mi?
Öldü. Boğazı sıkılarak öldürülüp Thames'e atılmış. Bir saat önce bir nehir devriyesi tarafından bulunmuş.
Aman tanrım.
Dahası var dostum. İskoçya, Liverpool ve Batı Londra'da üç büyük banka yöneticisi başlarından vurularak öldürülmüş. Yeraltı dünyasının öldürme tarzı bu.
Bu bir temizlik diye bağırdı Waters. Hepsinin bürolarını mühürleyin.
Mühürlenecek bir şey yok. Her şey götürülmüş.
Düşünmelisin Clive diye üsteledi Geoffrey Waters gözleri yaşlı bitkin kayınbiraderine. Sana acıyorum ama bu korkunç olay tahmin edebileceğin her şeyin çok daha ötesine uzanıyor. Şimdi şu son birkaç gün.
Düşünemiyorum Geoff. Her deneyişimde onun sesini duyuyor ve öldüğünü anlıyorum. Tek düşünebildiğim bu.
Konyak şişesi nerede diye sordu Waters etrafına bakınarak. Bentley Smith'in Surrey'deki evinin güneşli bahçeye açılan kütüphanesindeydiler. Ah evet, dolap şurada. Bir içkinin iyi geleceğinden eminim.
Bilmiyorum dedi Clive yüzündeki gözyaşlarını silerken.
Aram pek iyi değil ve telefon hiç durmadan çalıyor.
Artık bir süre çalmayacak diye sözünü kesti Sir Geoffrey.
Ne?
Gelen telefonları büromdaki telesekretere yönlendirdim. Ne zaman istersen mesajları dinleyebilirsin.
Bunu yapabiliyor musun?
Evet delikanlı, yapabiliyorum ve yaptım. Waters dolaptan bir şişe konyak çıkarıp kadeye biraz doldurduktan sonra kayınbiraderine götürdü. Al iç bunu.
Dışarıdaki muhabirlerden ne haber? Evin etrafını çevirdiler ve eninde sonunda onlarla karşılaşmak zorundayım.
Bir yeri çevirmiyorlar. Polis onları dağıttı.
Sen yapabilirsin. Tabii yapabilirsin, yaptın.
Bentley Smith yüzünü ekşiterek içkisini içti.
Radyoyla televizyonda söyledikleri korkunç şeyleri duydun mu? Amanda'nın sevgilileri, ilişkileri olduğundan hem de sayılamayacak kadar çok kuş kullanıldığını, onu lekeliyorlar üst sınıf bir fahişe yerine. Geoff beni seviyordu, ben de onu seviyordum.
Özür dilerim Clive ama Amanda Sunnybrook çiftliği için bir aday değildi.
Tanrım, bunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Kör değilim. Benim karım enerjik, heyecanlı ve çok güzel bir kadındı. Ne yazık ki ünlü bir aileden fazla yeteneği olmayan yakışıklı bir ahmakla evlendi. Bunu da biliyorum. Çünkü ben buyum ve onun benden fazlasına ihtiyacı vardı.
Sen de onun düşkünlüklerine göz yumdun.
Tabii yumdum. Ben onun dayanağıydım. Reklam ve şöhretinin getirdiği fırtınaları yatıştırır, üzüldüğü ve çok yorulduğu zaman sığınağı olurdum.
Olağanüstü bir kocasın, dedi Sir Geoffrey.
Başka ne yapabilirdim, dedi olağanüstü koca kendini savunur gibi. Onu hayatın kendisinden daha çok seviyordum. Beni bırakmasına izin veremezdim. O benim için her şeyin üzerindeydi.
Tamam Clive, tamam, dedi Waters, ama benim işimi yapmama izin vermelisin.
O öldürüldü Tanrı aşkına. Beni neden polis ya da Scotland Yard sorguluyor? Neden sen?
Bunu anlayacağını umuyorum. Seni benim sorguluyor olmam yanıtı veriyor olmalı. MI5 herhangi bir sorgulamada polis ya da Scotland'ın yerini alabilir. Hepimiz birlikte çalışırız tabii ama bunun gibi durumlarda biz öne geçeriz.
Ne demek istiyorsun?
Bentley Smith şaşkınlıktan ağzı açık eniştesine bakıyordu.
Siz gizli servis gibisiniz. Casusları ve hainleri yakalar, o çeşit işlere bakarsınız. Amanda'nın sizinle ne ilgisi var? O öldürüldü, kahretsin. Katili bulmak polisin işi.
Sana birkaç soru sorabilir miyim, dedi Waters, Clive'ın itirazlarını aldırmadan.
Neden olmasın, diye yanıtladı şaşkınlık ve acı içindeki Bentley Smith.
Telefonu kapattın, muhabirleri kovaladın, ciddi olmasaydın bunları yapmazdın.
Sor.
Son birkaç gün, hatta hafta içinde Amanda'da gerginlik belirtileri var mıydı? Demek istediğim, davranışları değişmiş miydi? Anormal bir şekilde üzüntülü ya da hassas mıydı?
Her zamankinden fazla değildi. Son çekiminde onu fazla ağırbaşlı giydiriyor diye fotoğrafçıya öfkeleniyordu. Artık 20 yaşlarında bir model olmadığını biliyorsa da büyük anne kıyafetleri giymeye hazır değildi. Öfkeli bir yapısı vardı, biliyorsun.
Ben karakterinden söz etmiyorum Clive. Onu rahatsız eden telefonların ya da görmek istemediği ziyaretçilerin geldiği oluyor muydu?
Bilemem. Gündüzleri büroda bulunuyordum ve o da genellikle dışarıda oluyordu. Programı buraya gelemeyeceği kadar dolu olduğu zamanlar için şehirde bir katı vardı.
Bunu bilmiyordum, dedi Sir Geoffrey. Adresi nedir?
Bayswater'da bir yerde sanırım.
Sanıyorsun. Oraya hiç gitmedin mi?
Açıkçası hayır. Telefon numarasını biliyordum. Rehberde yoktu tabii. Gizliydi.
Onu bana ver lütfen. Clive numarayı verince Waters hemen masadaki telefona gitti. Numarayı çevirip kaşlarını çatarak dinledikten sonra kapatıp Bentley Smith'a baktı. Kesik.
Nasıl olabilir, diye bağırdı Clive. Bir yere gitmiyordu. Ve gitse bile her zaman telesekreteri açardı. Tanrım, bu onun gizli hayatıydı.
Sözlerinin yanlış yorumlanabileceğini anlayarak birden sustu. Neden gizliydi?
Bunun için doğru sözcükler yok herhalde, diye yanıt verdi Bentley Smith. Seyahate çıktığında birçok kez ona telefonlarını iletebilir miyim diye sormuştum. Beni hemen her gün arardı.
Londra'daki daireye hiç gitmediğini söylemiştin.
Gitmedim. Arandığında mesajları veren makinelerden vardı. Mesajları almak için şifreli numarayı vermesini önermiştim ama reddetti. Oldukça sertti. Anlayış gösterdim.
Çok tuhaf, diye mırıldandı MI5 şefi telefona dönerken. Bürosunu arayıp bir yardımcısına Bayswater'daki telefon numarasını verdi. Resmi kanalları kullanarak adresi bul ve bir araştırma ekibi gönder. Bulabileceğiniz bütün parmak izleri alınsın, sonra beni ara. Telefonu kapadı.
Tanrı aşkına Geoff, neler oluyor? Bu korkunç bir cinayet değil de uluslararası bir olaymış gibi davranıyorsun.
Daha iyisi söylenemezdi Clive, çünkü söylediğin gibi olabilir. Amanda'nın öldürüldüğü saatlerde İngiltere'de 3 kişi daha öldürüldü. Her birinin birçok ülke ve milyonlarca insanı etkileyen gizli bir finans anlaşmasının parçası olduklarından kuşkulanılıyordu.
Tanrım, neler oluyor? Karımın zaafları olduğunu kabul ediyorum. Ama ima ettiğin şey gülünç. Kazandığı parayı idare etmek için bir muhasebe firması tutmasına onu ben ikna etmiştim. Bir çek defterinin bile bilançosunu yapamazdı. Paradan anlamayan bir kadın böyle bir anlaşmada nasıl rol oynayabilir?
İkisinin birbiriyle alakası yok sevgili oğlum. Amanda hızlı yaşamayı, uluslararası jet sosyeteyi ve gösterişi seviyordu. Para hiçbir zaman önemli değildi, sadece bir sıkıntıydı.
O beni seviyordu diye bağırdı giderek isterikleşen Bentley Smile. Bana ihtiyacı vardı. Onun yuvası, merkeziydim, hep onu söylerdi.
Söylediğinden ve işten olduğundan eminim Clive, ama ünlüler insanlara tuhaf şeyler yapabilir. Sık sık iki farklı insan olabiliyorlar. Biri görünen, biri gizli, farklı iki insan.
Benden ne istiyorsun Geoff? Başka açıklayacağım bir şey kalmadı.
Yalnızca son birkaç haftadan hatırlayabildiklerini, bir ay öncesinden özellikle sana Sky Waverly Yönetim Kurulu için düşünüldüğün söylendiği zamandan başla.
Ah bu kolay, bunu ilk Amanda'dan duydum. Amsterdam'daki bir çekimden dönmüştü, Sky Waverly'den bir beyefendiyle tanıştığını ve adamın yönetim kurulları için saygın bir ismi olan birini aradıklarını anlattı. Beni önerdi ve hemen atladılar. Fazladan harika bir gelir olduğunu söyleyebilirim.
Adamın kim olduğunu sana söyledi mi diye sordu Sir Geoffrey.
Adını hatırlayamıyordu, ben de üzerinde durmadım. Paris'ten telefon geldiğinde sevinerek kabul ettim tabii.
Seni kim aradı?
Monsieur Lacoste adında bir adam.
Geçen haftalara dönelim Clive, sana sorular soracağım ve aklına ne gelirse öyle yanıtla.
Buna oldukça alışkınım dedi Bentley Smith. Terapi görmüştüm biliyorsun.
İki saate yakın konuştular. Waters ara sıra notlar alarak kayınbiraderinin kimi anıları ve belirli konuşmaları hatırlaması için teşvik ediyordu. Ortaya çıkan manzara çok olağan dışı bir evliliği tanımlıyordu. Kocada karısına tam güven ve tam bağlılık vardı. Amanda Reilly, Clive Bentley Smith ile kendisi için değil, o ve diğerlerinin onun adından yararlanacakları şeyler için evlenmişti. Dahası güzelliği ve ünü dikkate alınarak Bentley Smith ile evlenmesi emredilmişti. Kimin tarafından emredilmişti? Amsterdam.
Waters çalan telefonu açtı. Ne buldunuz?
Duymak istemediklerinizi efendim dedi MI5 görevlisi. Ev tamamen soyulmuş. Duvarlar yeniden boyanmış ve bütün eşyaların yüzeyi asitle tahrip edilmiş. Hiçbir şey yok Sir Geoff.
Telefon kayıtları?
Hepsi silinmiş.
Bunu kim yapabilir?
Kabaca 500 tane yeraltı hat teknisyeni.
Yine aynı noktaya dönüyoruz.
Sayılmaz efendim, biz evdeyken sokaktaki 3 adamımız binaya yaklaşırken birden dönüp hızla kaçan bir adam görmüşler. Araştırma ekibini pencereden fark etmiş olmalı.
Adamlarımız onu izlediler mi? İzlemedilerse neden?
Zaman kalmadı efendim. Adam köşeyi dönünce kayboldu ve sokakta trafik vardı. Ama adamımız yapılabilecek en iyi şeyi yaptı. Fotoğraf makinesiyle adamın resimlerini çekti. Çoğu sırttan ama hepsi değil. Çünkü peşinde birisi olup olmadığını görmek için birkaç kez arkasına dönmüş.
İyi, filmleri laboratuvarımızda bastırıp mühürlü zarfla büroma gönderin. Ben görünceye kadar hiç kimse görmeyecek. Londra'ya dönmem 40 dakika kadar sürer. Döndüğümde onları masamda istiyorum.
31. ayrımın sonu. Sayfa 348.